Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada, şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda oruçla ilgili üç önemli kavramı, sahur, imsak ve fıtır sadakası konularını ele almak istiyoruz. Bilindiği üzere İslam'ın beş temel esasından birisi de içinde bulunduğumuz Ramazan ayında tutulan oruç ibadetidir. Oruç ibadeti sağlıklı her Müslümana farzdır. Hastalar, hamile olan, çocuk emzirmekte ve özel günlerinde bulunan kadınlar oruçlarını tutmayıp daha sonra kaza ederler. Sürekli bir hastalığı olan Müslümanlar da oruçlarını hiçbir zaman tutamayacakları için şayet maddi imkanları varsa tutamadıkları her bir gün için fidye verirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta fidye vermenin sadece devamlı yani müzmin bir hastalık veya orucu kaldıramayacak şekilde yaşlı olma durumunda söz konusu olabildiğidir. Yani fidye vermek, mazereti olmadığı halde oruç tutmayan bir kimsenin başvurabileceği bir yol değildir. Geçerli bir mazereti olmadığı halde oruç tutmayan kimse fidye vererek bu yükümlülükten yani oruç sorumluluğundan kurtulamaz. Oruç ibadeti imsak vaktinden akşam ezanı vaktine kadar Allah rızası için bilinçli olarak yeme, içme, terk etmek suretiyle yapılır. Yemek, içmek orucu bozduğu gibi ağız yoluyla alınacak hap, şurup gibi ilaçlar da orucu bozar. Bu hususlara dikkat ederek oruç tutan bir Müslüman, Rabbinin rızası için aslında helal olan bazı fiillerden oruçlu oldukları süre içerisinde uzak durur, bunları yerine getirmez, sevabını da yalnızca Allah'tan bekler. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi geçen hafta olduğu gibi yine ülkemiz dışına, Türkiye dışında en yoğun vatandaş nüfusumuzun bulunduğu Almanya'ya uzanmak ve orada Ramazan'ın nasıl yaşandığına dair bilgiler sunmak istiyoruz sizlere. Telefonumuzun diğer yanında Düsseldorf Din Hizmetleri ateşemiz Ramazan Ilıkkan bulunuyor. Sayın Hocam, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, programımıza hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar değerli hocam, bilmukabele Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun.
Sayın hocam, Türkiye'de biz iftarımızı yaptık ve şu anda yaklaşık 40 dakika sonra sizinle bu bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Şu anda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu mikrofonları kanalıyla ve canlı yayında dünyanın dört bir yanında insanımız sizi dinliyor. Bize bir iki cümleyle de olsa Diyanet İşleri Başkanlığımızın Almanya'daki, Düsseldorf'taki faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Efendim, çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Buradaki insanımızın sesini de yurdumuzdaki insanımıza duyurmamıza vesile oldunuz. Bölgemizde yaklaşık 60 civarında camimiz var. Bunların içinde çok büyük camilerimiz var. 4-5 bin kişilik cemaati olabilen. Biz istisnasız gerek DİTİB'e bağlı, gerek diğer sivil toplum kuruluşlarına bağlı bütün camilerimizde vatandaşlarımıza din hizmeti vermekteyiz. Burada ülkemizde olduğu gibi özellikle yurt dışından gelen mültecilere, garip greba insanlara camilerimiz iftar veriyorlar. Alman dostlarımıza burada iftar veriyoruz. Hem karşılıklı insani ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bunun yanında da mültecilere iftar veriyoruz. Özellikle DİTİB organizasyonu olarak Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı bütün camilerde hemen hemen Suriye'den, Afrika'dan gelen garip Müslümanlara soframızı açıyoruz. Onları destekliyoruz. Hem entegre ediyoruz. Bu anlamda da burada insanımız mübarek Ramazan-ı Şerif'te çok önemli görevler icra ediyorlar. Allah bu büyük millete zeval vermesin. Ramazan çok coşkulu geçmekte. Düsseldorf bölgesinde. Camilerimizde hatim merasimleriyle, cami önlerindeki Ramazan çadırlarıyla, özellikle genç yavrularımızın mukabele programlarıyla, hanımlarımızın, genç kardeşlerimizin katılımlarıyla Ramazan-ı Şerif çok canlı geçmekte, çok ayrı bir değer katmakta.
Sayın hocam, şimdi siz teravih namazlarından bahsediyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizinle bu bağlantıyı gerçekleştirirken Düsseldorf'ta görev yapmış bir kimse olarak doğrusu çok heyecanlandım ve duygulandım. Bize bu vesileyle Türkiye'deki insanımız başta olmak üzere o Ramazan canlılığını, iftarları ve teravih namazları konusunda neler söyleyebilirsiniz orada?
Efendim, çok teşekkür ederim değerli hocam. Zaten haliniz burada görev yaptınız. Çok iyi biliyorsunuz. Çok canlı geçiyor Ramazan burada. Dün Düsseldorf Parlamento Başkanı, Başbakanı Müslüman cemaate bir iftar verdi. Oraya katıldık. Camilerimizde bunun yanında biliyorsunuz Düsseldorf'ta iftar 10'da oluyor. Tabii sizden hemen hemen 2 saat daha
evet,
geç.
Evet, doğru.
Cami önlerinde çadırlar kuruluyor, yemekler yapılıyor. Bir Ramazan bayram şeklinde kutlanıyor Avrupa'da. Camilerimiz çok fonksiyonel ve çok canlı bu anlamda. Teravihler çok güzel geçiyor. Çok mutluyuz burada olmaktan. İnsanımızla iç içeyiz. Akşamları teravih namazlarına, iftar davetlerine katılıyoruz. Almanları da davet ediyoruz tabii. Burada çok farklı atmosferler oluşuyor.
Evet.
Ramazan sofrası etrafında değişik din mensuplarını da buluşturuyoruz. Din temsilcilerini de buluşturuyoruz. Bu anlamda çok güzel geçiyor Ramazan burada efendim.
Sayın hocam, o havayı teneffüs etmiş bir insan olarak altını özellikle çizmek isterim. Hakikaten çok güzel özetlemiş oldunuz. Lütfettiniz, programımızın da konuğu oldunuz. Biz kesinlikle biliyoruz ki siz burada söylediklerinizden çok daha fazlasını yapıyorsunuz. Çok daha fazlasını yaşıyorsunuz orada. Remscheid'da, Oberhausen'da, Duisburg'da ve daha birçok bölgede birbirinden güzel camileri nice fedakarlıklarla imar ediyor, inşa ediyor. Birbirinden güzel hizmetlere vesile oluyorsunuz. Ayrıca da takip ediyoruz bütün bunları Türkiye'den. Son olarak bizi dinleyen dinleyicilerimize özel bir mesajınız var mı Sayın Hocam?
Evet, bu mesajımı vasıtanızla iletmiş olduk. Değerli hocam İlhami Bey, benden önceki ateşemizdi. Kendinize, zat halinize saygılar sunuyorum. Ramazanınızı da tebrik ediyorum bütün seyircilerimle birlikte. İfade ettiğiniz gibi Remscheid Camimiz başladı biliyorsunuz. 2 sene olmadı ama minareli, kubbeli, çok güzel bir cami bitti. Bugün de oraya inşallah vatandaşlarımızla, cemaatimizle iftar yapacağız. Şehrin belediye başkanı gelecek. Çok güzel oluyor inşallah burada faaliyetlerimiz.
Sayın hocam, gönül dolusu teşekkür ediyorum ve bu vesile de Remscheid'e gideceğiniz için gönül dolusu da selam gönderiyorum vasıtasınızla, lütfederseniz.
Sizlere çok teşekkür ediyorum, ekibinizle birlikte tüm çalışanlarınıza. Ramazanlarınızı tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle Din Hizmetleri Ateşeli bölgesinde ve diğer eyaletlerde yaşayan bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ve tabii dünyanın her yanında şu anda bizleri dinleyen herkese selam ediyor. Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyoruz. Hayırlı akşamlar Sayın Hocam.
Teşekkür ediyorum. Selamlarınızı söylüyorum. Saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, Düsseldorf Din Hizmetleri Ateşemiz Sayın Ramazan Ilıkkan Bey hocamızla görüştük. Şimdi de Essen bölgesine merhaba demek istiyoruz. Telefon hattımızda Essen Din Hizmetleri Ateşemiz Suat Okuyan bizi bekliyor. Sayın hocam hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar efendim.
Hayırlı akşamlar hocam, hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Efendim Ramazan'ın ikinci haftasına başlamış bulunuyoruz. Bölgemizde insanımız Ramazan'ı nasıl değerlendiriyor? Sizlerin çalışmaları nasıl gidiyor? Bizimle paylaşabilir misiniz?
Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğinizden dolayı muhterem hocam. Ramazan geldiğiyle, bereketiyle geldi. İnsanlarımızın birbirleriyle muhabbetini, sevdasını, Rabbe olan yönelişini, camilerdeki efendim ibadetleriyle, mukabeleleriyle, birbirlerine hatırlarını sormalarıyla bambaşka bir iklime, bambaşka bir heyecana bizleri götürüyor. Bunu burada çok daha rahat gözlemliyoruz. Yurt dışında özellikle insanımızın vatan özlemiyle beraber bir de Türkiye'deki Selahattin camiler ve Anadolu coğrafyasındaki o derin lahuti duyguları, yaşama noktasındaki özlemleri burada camilerimizde özellikle insanımızın yüreğinden artırarak inşa ettiği camilerde çok daha duygusal ve çok yoğun heyecan ve atmosferiyle kesilmeksizin sürüyor şu anda.
Sayın hocam bu vesileyle bizimle özellikle yurt dışındaki iftar sofralarının o altını çizdiğiniz heyecanını, camilerimizde kurulan iftar çadırlarını, ki Türkiye'de bunu belediyeler yapıyor, o iftar çadırlarını ve camilerde verilen din eğitimi faaliyetleri konusunda da bilgi verebilir misiniz?
Peki efendim. Muhterem hocam, Almanya'da özellikle Essen Ateşelik bölgemizde bizim ateşeliğimizin görevlisi olarak görev yapan din görevlerimizin nezaret ettiği din hizmetlerinde yaklaşık 80 tane camimiz. Bunun dışında diğer cemiyet ve cemaatlerin de oluşturduğu camilerimizde yaklaşık 150'ye yakın camimizde yoğun yaşat faaliyeti, din hizmeti faaliyeti yürütülüyor. Bununla beraber görevlilerimizin, din görevlilerimizin hizmet ettiği camilerimizde düzenli olarak iftar çadırları kurulmakta,
evet,
iftar sofraları kurulmakta. Bunlar yalnızca kendi cemiyet üyelerine yönelik olarak değil, cemiyetiyle komşu olan, özellikle bu dönemde maalesef Suriye'de gördüğümüz dramatik olaylardan sonra göçmek zorunda kalan göçmenlerimiz, değişik efendim ırklardan, milletlerden insanlarımızın da Müslüman olanların özellikle bunun yanında gayrimüslim tebaada söz konusu iştirak ettiği, efendim özellikle ilgi duyduğu sofralar haline geliyor. Biz bu manada iftarı oruç açma anlamında kullandığımız gibi gönül açma, insanların gönüllerini açma, insanlara milli ve manevi duygularımızla sofralarımızda onları buluşturarak hem gönüllerine hem midelerine bir ziyafet, hem de sahip olduğumuz bu kültürü, yardımlaşma kültürünü, birlik
evet,
beraber
yardımlaşma,
kültürünü,
paylaşma,
heyecanı onlarla paylaşmaktan ayrı bir haz duyuyor insanımız. Bu vesileyle camilerimizde Ramazan'a özel ders halkaları oluşturuluyor, vaaz halkaları oluşturuluyor. Genç çocuklarımıza yönelik konulu özel sohbet programları, özel efendim seminerler yapılıyor. Bunlar da Ramazan'ın kendi getirdiği bereketiyle beraber ayrı bir anlam katıyor çalışmalarımıza.
Sayın hocam, bu tempo içerisinde bize de zaman ayırdınız. Biz size de gönül dolusu teşekkürler ediyoruz. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Akşamınız hayır olsun. Allah'a emanet olun sayın hocam.
Ben de teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Almanya'dan sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ben de Allah'a emanet ediyorum.
Sağolunuz efendim. Hayırlı Ramazanlar. Değerli dinleyicilerimiz, bu güzel iki buluşmanın ardından dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Estağfurullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin 13 yıllık Mekke döneminin ardından Mekkeli müşriklerin eza ve cefaları sebebiyle Medine'ye hicretlerinin üzerinden yaklaşık 18 ay geçmişti. Şaban ayının son günleriydi. Bakara suresinin 183. ayeti ile Ramazan orucu farz kılındı. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykümüs sıyamu kema kutibe alellezine min gablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. İşte böyle buyuruluyordu orucun farziyetini bildiren ayeti kerimede. Resulullah'ın tebliğ ve teşvik ettiği her şeyi işittik ve itaat ettik diyerek büyük bir aşkla yerine getirmeye çalışan sahabe-i kiram bu ibadeti de gerektiği gibi yapmaya gayret ve özen gösteriyorlardı. Orucun farz kılındığı bu ilk dönemlerde sahabiler iftar ettikten sonra gece uyumadıkları müddetçe, altını çizmek istiyorum, gece uyumadıkları müddetçe yiyip içebiliyor. Fakat akşam olduğunda, iftar vakti dahil herhangi bir vakitte, ilk günlerden bahsediyorum, uyumaları halinde uyanınca bunların hiçbirini yapamıyorlardı. Uyumamaları gerekiyordu. Ertesi gün akşama kadar oruçlu sayılıyorlardı aksi takdirde. İşte bu günlerde Kays bin Sırma radıyallahu anh adlı bir sahabi yorgun argın evine gelmiş ve bütün gün çalışan Kays iftarını yapmadan uyuyakalmıştı. Böylece hiç yemek yiyemeden ertesi günün orucuna başlamak zorunda kaldı ve ertesi gün yine tarlasında çalışmaya başladı. Ancak gün henüz yarılanmışken açlığa daha fazla dayanamayarak bayılıverdi. Kays'ın bu hali Resulullah'a haber verildi. Bunun üzerine Müslümanlara kolaylık sunan ve sahur uygulamasını başlatan Bakara suresi 187. ayeti kerime nazil oldu. Oruç gecesinde sabahın beyaz ipliği yani aydınlığı siyah ipliğinden yani karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için sonra akşama kadar orucu tamamlayın. İşte böyle buyuruluyordu ayeti kerimede. Ramazan ayında Müslümanlar oruca başlamadan önce gecenin sonuna doğru yemeklerini yiyerek ve su içerek hazırlık yaparlar günlük oruçlarına. Bu yemeğin adı sahurdur. Sahur yemeğini bizlere özellikle tavsiye eden Peygamber Efendimiz, bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir diyerek sahur yapmanın oruç ibadetinden Müslümanların ayırt edici bir vasfı olduğunu bildirmiştir. Sahura kalkmayı son derece önemseyen Peygamber Efendimiz, "Tesahharu fe inne fis sahuri bereke." Sahur yemeğini yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Sahur yemeği Allah'ın size verdiği bir berekettir. Onu terk etmeyiniz buyurarak Müslümanlardan bir yudum su ile de olsa mutlaka sahur yapmalarını istemiş. Ayrıca sahur yapanlara Allah Teala'nın merhamet, meleklerin de hayır dua edeceği müjdesini vermiştir Peygamber Efendimiz. Bu bereketli gece yemeği oruca başlama vakti olan imsak vakti ile sona erer. İmsak sahurun sona erip orucun başladığı vakittir. İmsak vakti aynı zamanda sabah namazının vaktinin girdiği andır. Oruçlunun nefsiyle mücadelesinin ilk ateşlendiği vakittir imsak. İmsakla birlikte Müslümanlar sevabını Allah Teala'nın takdir edeceği çok özel bir ibadete başlar. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Oruç benim içindir. Onun ecrini ben vereceğim. Gün ilerledikçe oruç tutmanın kazandırdığı manevi coşku ve heyecanla birlikte açlık ve susuzluk hissi de artar. Fakat oruç tutan Müslüman Allah'ın rızasını dileyerek sabreder ve yalnızca Allah için türlü zorluklarla eda edilen oruç ibadeti iftar vaktinin girmesiyle sona erer. İftar vakti müminler için sevinç ve huzur vaktidir. İftarla birlikte tabii olarak bir rahatlama söz konusudur. En önemlisi de kul için yüce Rabbinin emrini eksiksiz yerine getirmiş olmanın verdiği gönül huzuru, gönül rahatlığı vardır. Bu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şüphesiz her iftar vaktinde Allah tarafından cehennem ateşinden azat edilenler vardır. Bu Ramazan'ın her gecesinde olur. Sözleriyle ifade ettiği bağışlanma vaktidir iftar vakti. Hazreti Peygamber, müminin iki sevinci vardır. Birincisi iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri Rabbine kavuştuğu zaman orucunun mükafatından kaynaklanan sevincidir buyurmuştur. Visal orucunu, visal orucu yani iki gün peş peşe iftar etmeden oruç tutmayı yasaklayan Allah Resulü, iftar vakti gelince oruç açmada acele edilmesini tavsiye etmiştir. İnsanlar vakti girince iftar etmekte acele ettikleri sürece hayır üzere olurlar buyurmuştur Peygamber Efendimiz. İftar edeceği zaman özel yemek aramazdı Peygamber Efendimiz. Yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi. Onun iftar sofrası son derece sadeydi. Medine'de Efendimizin yanında büyüyen Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah'ın iftarını şöyle anlatmıştır. Resulullah akşam namazını kılmadan önce birkaç hurma ile, hurma bulunmasa birkaç yudum suyla açardı iftarını. Peygamber Efendimiz iftar ederken şöyle dua ederdi. Allahümme leke sümtü ve ala rızkike eftartü. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım. Bu şekilde dua eder. Müslümanlara da oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir Peygamber Efendimiz. Ramazan ayında diğer zamanlara göre daha cömert olan Peygamber Efendimiz iftar sofralarını başkalarıyla paylaşmaya büyük önem vermiş ve bu konuda şöyle buyurmuştur. Her kim bir oruçluyu iftar yemeği yedirirse kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Eftere indekumus saimun ve ekele taamekumul ebrar ve tenezzelet aleykumul melaike. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize melekler insin buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, İslam ümmeti Allah Resulü'nün diğer sünnetlerine karşı gösterdiği hassasiyeti sahur, iftar, iftarda acele etme, iftar sofralarına ihtiyaç sahiplerini çağırma gibi konularda da göstermiş. Tarih boyunca bu heyecan artarak devam etmiştir. Hazreti Bilal'in oruç tutacak olanları sahura kaldırmak için okuduğu ezandan hareketle Osmanlı döneminde sahur vaktini duyurmak için Allah'a hamd ve övgü peygamberine salat ve selam okunmuştur. Temcid adı verilen bu uygulamaya atfen dilimizde temcid pilavı şeklinde bir tabir oluşmuştur. Zira o günlerde akşamdan hazırlanmış pilavlar sahur vaktinde temcidler okunurken çıkarılır, ısıtılır ve öylece sahur yapılmış olurdu. Sahurdaki coşku iftarda zirveye çekmiştir Müslümanlar için. Öyle zamanlar olmuştur ki iftar sofraları törenle kurulur ve ikram edilen yemekler belli bir düzen içinde yenilir hale gelmiştir. Emin olunuz değerli dinleyicilerimiz, biraz önce telefonla bağlandığımız iki ateşemizin görev yaptıkları eyaleti, o bölgeleri çok iyi biliyorum. Oralarda iftar sofraları çok özel merasimler haline gelmiş. Müslümanlar tarafından çok önem verilir, zamanlar, iklimler haline getirilmiştir. O insanlara gönül dolusu teşekkür ediyorum. İftar vakti bizim milletimiz tarafından top atışlarıyla ilan edilen vakitlerdir. Bu uygulama çeşitli hediyeler dağıtılarak devam etmiştir tarihimizde. Günümüzde de gerek Mekke ve Medine'de saf halinde oluşturulan uzun geniş sofralarla gerekse kurulan iftar çadırlarıyla toplumun her kesiminden insan bir araya gelerek iftar sevincini paylaşmakta, farklı şekillerle de olsa iftar ve Ramazan coşkusu bütün İslam aleminde dolu dolu yaşanmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, iftar davetlerini verirken akrabaların, dostların, komşuların dikkate alınması güzeldir. Fakat bu daireyi genişleterek iftar sofralarına ihtiyaç sahibi insanları davet etmek Allah'ın rızasına çok daha uygun bir davranış olacaktır. Bunu özellikle hatırlatmak isteriz. Sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken bugünün son konusu olan fıtır sadakası hakkında da özet de olsa bilgiler sunmak istiyorum sizlere. Daha önce de arz ettiğimiz gibi kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama istikametine çevirmesinden bir ay sonra, yani yaklaşık olarak Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinden 18 ay sonra Şaban ayında Ramazan ayı orucu farz oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sene Müslümanlara fıtır sadakası vermelerini de emretti oruçla birlikte. O zaman zekat henüz farz kılınmış değildi. Fıtır sadakasına fıtratın kişinin yaratıldığı tabiatı ve özünü ifade etmesine paralel olarak can veya baş zekatı veya can veya baş sadakası anlamında kullanıldığı için bu isim verilmiştir. Bu bakımdan fıtır sadakası kişinin hem kendisinin hem de velayeti altındakilerinin canını bağışladığı için Allah'a bir şükran borcunu ifade etmektedir. Ramazan'ın manevi atmosferini oluşturan oruç, namaz ve sadaka bir hadiste hayır kapıları olarak ifade edilmiştir. Muaz bin Cebel'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yolculuk esnasında kendisine "Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür ve bir de kulun gece kalkıp namaz kılmasıdır" buyurmuş. Ve ardından da onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlığını bilemez ayetlerini okumuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, fıtır sadakası gündüzü oruçla, gecesi namazla ihya edilen Ramazan ayının bereketidir. Oruç ile bedelini arındıran Müslüman, fıtır sadakası ile de bayrama erişmenin şükrünü eda eder. Peygamber Efendimiz fıtır sadakasını bayramdan önce verilmesini istemiştir. Fakir bu sayede bayrama hazırlıklı gidecek, orada yalnız ve garip kalmayacaktır. Dolayısıyla fıtır sadakasının Peygamber Efendimizin uygulamasına binaen bayram namazına gitmeden öncesi verilmesi müstehaptır, daha uygundur. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi kimselerin ihtiyaçlarını görebilmeleri için fitrenin bayramdan 1-2 gün önce verilmesi uygun olur. 1-2 gün önce verilmesi uygun olur. Fitrenin bayramın birinci gününden sonra bırakılması elbette caiz değildir. Ancak zamanında ödenmemiş olmasından dolayı fitre yükümlülüğü kişinin üzerinden düşmez. Bunu da özellikle ifade edelim. Fıtır sadakasının hikmetlerinden birisi de değerli dinleyicilerimiz, Ramazan ayının onu idrak eden Müslüman adına, maksadına ve ruhuna uygun olarak kemale ermesidir. Müminin Ramazan ayında ibadetin kemalini zedeleyecek bir takım davranışlarda bulunması muhtemeldir, olabilir. Bu durumlarda mali kefaretler devreye girer ve hatalar telafi edilir. Bu şekilde ibadet kusurlardan arınmış olur. Şayet mümin Ramazan ayının gecesinde veya gündüzünde bu ayın saygınlığına halel getirecek bir takım çirkin söz ve davranışlar sarf etmişse, verdiği fıtır sadakası sayesinde bu hatalardan ve günahlardan arınacaktır. Elbette nihai olarak fıtır sadakasının teşriğinde, özellikle bayram günlerinde fakirlerin ihtiyaçlarını giderme maksadının gözetildiğini unutmamak gerekir. Fıtır sadakası bizatihi nakit para olarak verilebileceği gibi Bunun karşılığı mal ile de verilebilir. Örneğin cebinde nakit parası olmayan bir çiftçi elbette para veremez ama aynı şahıs harmanın başında bir ölçek fındık, kuru fasulye, nohut, buğday, arpa, kuru üzüm gibi mahsullerden daha rahat ve bolca verebilir. İfade ettiğimiz gibi ihtiyaç sahibine ihtiyacın nakit para ile karşılanması da mümkündür. Nitekim ülkemizdeki uygulamalar da bu yöndedir. Her yıl fıtır sadakasının miktarı her ülkeye göre tespit edilmektedir. Ancak şunu özellikle ifade etmek gerekir ki fıtradaki miktar hususunda fitreyi verenin hayat standardı esas alınmalıdır. Fıtra buna göre verilmelidir. Söz konusu tespitler asgari yani en alt limiti ifade etmektedir. Fitreyi veren kimse asgari miktardan az olmamak üzere, asgari miktardan az olmamak üzere kendi mali durumuna göre hareket ederek fitreyi tayin eder ve buna verirse kendi durumuna uygun olarak verirse daha güzel hareket etmiş olur. Konumuzu özetlemek gerekirse değerli dinleyicilerimiz, fıtır sadakası ya da sadakayı fıtır yaratılmış ve Ramazan orucunu tutup iftar etme imkanını elde etmiş olmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fıtır sadakası borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bunda zekatta olduğu gibi malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi gibi bir şart söz konusu değildir. Ayrıca Şafii mezhebine göre fıtır sadakası vermek için zengin olma şartı da yoktur. Günlük yiyeceğinden fazlasına sahip fakir de Şafii mezhebine göre fıtır sadakasını verir. Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle de yükümlüdür. Hazreti Peygamber büyük küçük kadın erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Fıtır sadakasını vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de biraz önce de ifade ettik verilebilir. Hatta bu daha da faziletlidir. Bununla birlikte bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayram namazından önce verilmesi uygun görülmüştür. Fitrenin hedefi bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır. Dinen zengin sayılanlara, anne, baba, dede ve nineye, zengin sayılanlara, anneye, babaya, dedeye ve nineye, oğul, kız ve torunlara ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere fıtır sadakası verilmez. Bir kimse fitresini bir fakire verebileceği gibi birkaç fakire de dağıtabilir. Rabbim rızasına nail olmak için tuttuğunuz oruçlarınızı, onun rızası için verdiğiniz sadakalarınızı ve bütün ibadetlerinizi dergahı izzetinde kabul buyursun inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Agah mülki bekadan gelmişim diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Mm-hmm.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, televizyon veya CD'den mukabele dinlemekle hatim yapmış olur muyuz hocam diyor. Televizyon veya CD'den mukabele dinlemekle hatim yapmış olur muyuz? Değerli dinleyicilerimiz, hatim Kur'an'ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya CD'den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek elbette sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse Kur'an dinlemiş olur. Hatim yapmış olmak için Kur'an'ın bizzat tilavet edilmesi yani okunması gerekir. Ancak kişi mukabeleyi takip esnasında aynı zamanda okursa hem dinlemiş hem de elbette hatim yapmış olur. Bir başka soru. Oruca niyetlenen bir bayan gün içinde adet görmeye başlarsa ne yapmalıdır diyor. Kadınlar ay hali hayız dediğimiz veya lohusalık nifas denilen özel hallerinde namaz kılmazlar, oruçta tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir bayan gün içerisinde adet görmeye başlarsa orucunu bozar. Temizlenince bugünün orucunu da kaza eder. Akşama kadar sanki oruçluymuş gibi davranıp yeme içmeyi terk etmesi doğru değildir. Bayanlar gebelik ve çocuk emzirme döneminde oruç tutabilirler mi diyor aynı dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden birisi de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi onlara bu ruhsatı tanıyan hadislerde bulunmaktadır. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise hamile ve çocuk emziren anne tutmak istiyorsa oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışması, bu konunun uzman doktora danışılması uygun olacaktır. Zekat veya sadakayı fıtır cami inşaatı için verilebilir mi diye çok güzel bir soru var. Zekatın ve fıtır sadakasının geçerlilik şartlarından biri de temliktir değerli dinleyicilerimiz. Temlik bir malı mal edinmeye ehil bir kişinin mülküne geçirmektir. Kişinin mülküne cami, okul, köprü, yol gibi yerlere temlik söz konusu olmadığından buralara zekat ve fıtır sadakası verilemez. Oralara sadaka verilebilir, yardım edilebilir. Bunun elbette büyük sevabı vardır ama zekat değildir bu, fıtır sadakası değildir bu. Çok güncel bir soruyla devam ediyoruz. Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı diye bir soru var. İğnenin orucu bozup bozmayacağı kullanılış amacına göre değerlendirilir. Kullanılış amacına göre değerlendirilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon türleri vardır. Bu şekilde enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden dolayı oruç bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozarlar. Bu aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2005 tarihli kararıdır. Gene oruçla ilgili güzel bir soru var. Göz damlası oruç bozar mı hocam diyor. Uzman doktorlardan alınan bilgilere göre değerli dinleyicilerimiz göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az. 1 mililitrenin 20'de biri olan 50 mikrolitre olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde göz ile burun boşluğuna birleştiren kanallarda ve mukozasında emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar az bir kısmının sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde göz damlası orucu bozmaz. Bu da gene Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarında birisidir değerli dinleyicilerimiz. Uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kimse ne yapmalıdır diyor dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, doktorların oruç tutmasını sağlık açısından zararlı olacağını bu şekilde teşhis koyduğu bir hasta Ramazan'da oruç tutmayabilir. Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadıkları oruçları için gücü yerindeyse fidye verir. Ramazan ayını ve bayramı başka ülkelerde geçirenler, o ülkelerin hesapları Türkiye'ye göre farklı olması halinde bayramlarını Türkiye'ye göre mi, bulundukları ülkeye göre mi yapmalıdırlar diyor başka ülkelerde bayramı geçirenler. Dini hükümlere göre kameri haylar hilalin güneş battıktan sonra yeryüzünün herhangi bir yerde görülmesiyle başlar. Günümüzde ayın hilal halinde nerede ve ne zaman görülebileceği hatasız olarak hesaplarla tespit edilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre yapılmaktadır. Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam ülkeleri ise kameri ay başlarının tespitinde ayın hilal şeklinde gökyüzünde görebilecek halde bulunması zamanını değil de kavuşum anını veya hilalin kendi ülkelerinde görülmesini esas almaktadırlar. Zaman zaman görülebilen tarih farkları işte bundan kaynaklanmaktadır. Yani İslam aleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra oruca başlayan ve bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür içtihat farklılıklarından doğan uygulamalar bir kimsenin ibadetine zarar vermez. Bu nedenle başka bir Müslüman ülkede bulunan bir Müslüman bayramını bulunduğu ülkeye göre yapar. Böyle yapılması daha uygun olur değerli dinleyicilerimiz. Bugünün son sorusu, uçakla seyahat eden oruçlu iftarını nasıl yapar diyor. Seyahati çıkan kimselerin imsak ve iftarları bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda imsak ile iftar arasında süre anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Ben bunu Amerika'dan Türkiye'ye gelirken bizatihi yaşadım. Bu durumda yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise bir takdir yaparak mesela imsake başladığı yere göre iftar edebilir değerli dinleyicilerimiz. Bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Ali İhsan Yıldız'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün size Sami Özer'in bir ilahisiyle veda etmek istiyoruz. Gel gönüle, gir gönüle diyecek Sami Özer. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Gel gönüle,
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.